Ayrım 25, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 228. Claire'in fazla beklemesine gerek kalmadı. Olağanüstü bir şey beklemesine rağmen Sean bir gün masasına bir pusula bıraktığı zaman yine de şaşırdı. Sevgili Miss East, oğlum Sean bana uygun bir oda bulmakta zorluk çektiğinizi söyledi. Bunun ne kadar güç bir şey olabileceğini anlıyorum. Özellikle yazın bütün dünya bizim yarım adamıza üşüştüğü zaman. Aslında malikanenin topraklarında möbleli bir kulübem var. Orası şu ara boş. Kulübeyi uygun bulursanız orada kalabilirsiniz. Kira makul olacak. Herhalde haftada bir sterlin malikane muhasebecisini memnun eder. Kulübenin manzarası gerçekten şahanedir. Pencereleri Konstantia Berge ve Falls Körfezi'ne bakıyor ve tenha bir yerde. Umarım bunlar bir ressamın hoşuna gider. Sean eserlerinizi çok övüyor. Tablolarınızı göreceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla Tara Courtney. Claire East Rodenbosch istasyonunun gerisinde demir yolunun yanındaki bir tek sefil odaya haftada 5 sterlin veriyordu. Safir broşu 300 sterline sattığı zaman bütün borçlarını ödemeyi düşündü. Ama bütün iyi niyetleri gibi sonunda bunu da unuttu. Onun yerine elden düşme bir araba aldı. Genç kadın cumartesi sabahı Walter Reden'e gitti. Ön sezileri ona bohem yanlarını gizlememesini fısıldıyordu. Tara'yla ilk karşılaştıkları zaman ikisi de hemen dost olabileceklerini anladılar. Tara Claire'in eşyalarını getirmesi için malikanedeki kamyonlardan birini yolladı. Genç kadının kulübeye yerleşmesine de yardım etti. Claire o arada Tara'ya resimlerinden birkaçını gösterdi. Tara ressamın mavi ve kırmızı renklerine hakim olduğu soyut bir tablosuna hayran oldu. "Ah tanrım, şahane bu. Ateşli ve amansız, bayıldım." Tara birkaç akşam sonra çamların arasındaki yoldan yaklaştı. Elinde küçük bir sepet vardı. Claire kulübenin kapısı önünde bağdaş kurmuş resim yapıyordu. Başını kaldırarak "Geleceğini umuyordum" diyerek gülümsedi. Tara Claire'in yanına yerleşti. Sepetten şasanın 15 yıllık en iyi şaraplarından birini çıkardı. İçinden gelen sese uyarak "İnsanın bir arkadaş bulması güzel bir şey" dedi. "Bilemezsin kendimi bazen ne kadar yalnız hissediyorum." Claire bir kahkaha attı. "O kadar konuk arasında da mı?" "Tara, onlar gerçek insanlar değil" diye açıkladı. "Konuşan bebekler, parayla doldurulmuşlar, kendilerini pek önemli buluyorlar." Cebinden yassı gümüş bir tabaka çıkardı. İçinde pirinç kağıdı ve kıyılmış sarı yaprak parçaları vardı. Tara çekine çekine "Bundan kullanıyor musun?" diye sordu. Claire bağırdı. "Şekerim, galiba hayatımı kurtardın. Hemen bir sigara sar, bekleyecek halde değilim." Sigarayı birbirlerine vererek tembel tembel konuştular. Claire bir ara "Etrafı dolaştım" dedi. "Burası çok güzel. Yeryüzünde küçük bir cennet sanki." "Tara, cennet iç sıkıcı bir yer olabilir" dedi gülümseyerek. "Bir çağlayan keşfettim. Yanında da yazlık bir pavyon var." "Piknik yaptığımız yer orası. Hizmetkarların hiçbiri çağlayana gidemez. Buna izin yoktur. Eğer çıplak yüzmek istersen hiç kaygılanma. Kimse seni gafil avlamaz." Claire malikaneye taşınalı Sean'la orada hiç karşılaşmamıştı. Oysa çocuğun daha ilk gün soluk soluğa kapıya geleceğini sanmış, öyle olmayınca da biraz sinirlenmişti. Birkaç gün sonraysa bu durum onu eğlendirmeye başlamıştı. Sean yaşından umulmayacak kadar ustaydı. Onun doğuştan çapkın olduğu anlaşılıyordu. Claire artık gitgide artan bir heyecanla Sean'ın kendisine yaklaşmasını bekliyordu. Sonra bu gecikme onu öfkelendirmeye başladı. Uzun süre erkeksiz kalmaya alışık değildi. Doğru dürüst uyuyamıyordu artık. Bahar akşamları uzamaya başladı, hava ısındı. Claire de okul dönüşü çağlayanın aşağısındaki gölcükte yüzmeye başladı. Claire oraya üçüncü gidişinde çağlayanın altında durmuş, uzun siyah saçlarını ıslatırken birinin kendisini gözetlediğini fark etti. Çabucak suya girerek kaygıyla çevresine bakındı. Sean hemen yakınındaki ıslak bir kayanın üzerinde oturuyordu. Claire çağlayanın uğultusundan onun yaklaştığını duymamıştı. Çocuk şimdi ciddi bir tavırla onu seyretmekteydi. Bu güzel ve vahşi yerde Pan'a daha çok benziyordu. Dudakları aralanmıştı. Dişleri kusursuz ve bembeyazdı. Siyah bir perçem gözünün üzerine düşmüştü. Çocuk elini kaldırarak onu geriye itti. Claire doğruldu. Ciddi bir tavırla parmağını bükerek Sean'a gelmesini işaret etti. "Pekala küçük bey, resim konusunda durumun umutsuz. Ama bakalım sana başka bir şeyler öğretebilir miyiz?" Sean Claire'in üzerine istediği figürleri çizebileceği boş bir tuvale benziyordu. Diğer aşıklarının hoşlanmadıkları bazı davranışları vardı ama Claire artık bu konuda kendisini tümüyle özgür hissediyordu. Sean da sanki genç kadının kafasından geçenleri okuyordu. Çocuğun gücü ve güveni her buluşmalarında daha da artıyordu. Claire ilk defa çabucak bakmadığı bir şeyle karşılaşıyordu. Zamanla havuzun kenarındaki yazlık pavyon hayatının merkezi haline aldı. Her akşam oraya gitmek için sabırsızlanıyordu. Sınıfta Sean'a dokunmamak için bütün irade gücünü kullanması gerekiyordu. Hatta derste çocuğa yaklaşmaktan, ona bakmaktan bile çekiniyordu. Sonra Sean yeni, tehlikeli oyunlara başladı. Derslerden sonra birkaç dakika için sınıfta kalıyordu. Her şeyin çabucak olup bitmesi gerekiyordu ama yakalanma tehlikesi ikisinin de heyecanını arttırıyordu. Bir keresinde az kalsın kapıcıya yakalanıyorlardı. Ama bu öyle heyecan verici bir şeydi ki Claire sevişmeleri arasında kalp krizi geçirdiğini bile sandı. Daha sonra durup düşündüğünde batağa fena halde saplanmış olduğunu anladı. Sean'ın şiddete düşkünlüğünü ve zalim yanını fark etmişti. Aylar geçerken Sean'ın gücü de artmıştı. Vücudundaki çocukluğa özgü son yağlar da kaybolmuş, bunların yerini sert kaslar almıştı. Göğsü sanki Claire'in gözlerinin önünde genişlemiş, siyah kıvırcık tüylerle kaplanmıştı. Claire bazen Sean'a meydan okuyor, onunla savaşıyordu. Ama delikanlı her seferinde de ona daha kolaylıkla boyun eğdiriyordu. Bu sadistçe gurur kırıcı oyun Claire'in hoşuna gidiyor, bu yüzden de inadına Sean'ın damarına basıyordu. Sonunda bu konuda umduğundan daha da başarılı oldu. Tara'nın kulübesindeydiler. Orada ilk defa Tara'nın beklenmedik bir anda gelmesi tehlikesi olduğu için buluşmuşlardı. Ama şimdi pervasızca davranıyorlardı. Claire tam seviştikleri sırada Sean'ı yere yuvarlayıverdi, sonra da alayla güldü. Delikanlı çok öfkelendi ama kadın onu yatıştırdı. Birkaç dakika sonra ise Claire Sean'ı çimdikleyerek iyice canını yaktı. Göz açıp kapayıncaya kadar kendini yataktan sarkmış halde buldu. Sersemlemişti, yarı baygındı. İki gözü de morarmış, şişmeye başlamıştı. Dudakları yarılmış, burnu kanıyordu. Sean onun tepesine dikilmişti. Yüzü buz gibi ve bembeyazdı. Yumruklarını sıkmış, eklemlerinin üstleri sıyrılmıştı. Hala öfkeyle titriyordu. Ama artık efendi oydu, kesindi bu. Claire 3 gün okula gidemedi. Çürüklerin rengi açılınca da güneş gözlüğü takarak sınıfa girdi. Sehpanın başında çalışan Sean'ın yanından geçerken kedi gibi ona süründü. Delikanlı da dersten sonra sınıfta kaldı. Sean uzun süre zaferinden söz ederek övünmemişti ama artık konuşacaktı. Ancak sümüklü Arbuthnot ona inanmadı. "Bunu yutacağımı sanıyorsan aldanıyorsun," diye alay etti. "Sen çıldırmışsın. Benim saf dil bir yaratık olduğumu mu düşünüyorsun? Sen ve o kadın. Herhalde onu rüyanda görüyorsun." Sean'ın Arbuthnot'u dövmek dışında yapabileceği bir şey daha vardı. "Pekala. Bunu sana kanıtlayacağım."
"Kanıtlamazsan karışmam."
Sean sert bir sesle "görürsün" dedi. Ertesi cumartesi günü öğleden sonra sümüklüyü Çağlayan'ın yanındaki ağaççıkların arkasına sakladı. Üstelik çocuğa dürbün de verdi. Bunu Sean'a büyük annesi 14. doğum yıl dönümünde hediye etmişti. Claire yazlık pavyona geldiği zaman Sean ona "şu kanepenin yastıklarını alalım" diye önerdi. "Onları çimenlerin üzerine yerleştiririz. Güneşli yer daha sıcak olur." Claire bu teklifi hemen kabul etti. Sümüklü Arbuthnot ertesi gün Sean'la okulun kapısında buluştuğu zaman hala konuşacak halde değildi.
"Böyle şeyler olduğunu hiç bilmiyordum.
Yani bu inanılacak gibi değil. Kadın şey anlıyorsun değil mi? Az kalsın oracıkta ölüyordum.
Şan doğruyu söylemiş miyim yoksa söylememiş miyim diye sordu. Sana yalan mı söylemişim?
Harikaydı oğlum. Şan tekrar seyretmeme izin verir misin? Lütfen, lütfen.
Şan gelecek sefer sana pahalıya mal olur diye cevap verdi. Seyredilmek onu heyecanlandırmıştı ama bunu bir daha tekrarlamak niyetinde değildi. Bu sözlerle arkadaşının teklifini reddediyordu.
Ama Sümüklü hiç duraklamadan kaç para diye sordu. Sen fiyatı söyle.
Şan o zaman Sümüklü'yü bakışlarıyla tarttı. Şasa çocuklarına fazla bir cep harçlığı vermezdi. Annesinden böyle öğrenmişti. Ailede her zaman çocuklar paranın değerini öğrenmeli denilirdi. Babası operatör olan Sümüklü'nün cep harçlığı bile Şan'ın aldığının 4 katıydı. Tabii delikanlı sinemada gördüğü bir gangster filminden esinlenerek koruma ücreti adı altında küçük çocuklardan da haraç alıyor, böylece geliri 2 katına çıkıyordu. Ama ne yazık ki yine de her zaman para sıkıntısı içindeydi. Ama Sümüklü ona para verecek durumdaydı.
Şan 2 sterlin dedi. Sümüklü'nün haftalığının tamı tamamına bu kadar olduğunu biliyordu.
Çocuk sevinçle güldü.
Tamam, anlaştık.
Şan bu işin ne kadar kazançlı bir şey olduğunu ancak Sümüklü bir sonraki cumartesi günü buruşuk 2 banknotu avucuna koyduğunda kavradı. Claire'in sahneye çıktığını fark etmesi imkansızdı. Açıklar çok sıktı. Çağlayan'ın uğultusu sesleri ve gülüşmeleri örtüyordu. Ayrıca Claire aşka daldığı zaman sağır ve kör oluyordu sanki. Şan organizasyonu ve bilet satışını Sümüklü'ye bıraktı. Çocuk komisyon olarak her cumartesi günü oyunu bedavadan seyredebilecekti. İki arkadaş istemeye istemeye her seferinde bahçeye yalnızca 10 seyirci almaya karar verdiler. Ama bu yine de haftada 18 sterlin kazanacakları anlamına geliyordu. Bu iş 3 ay sürdü. Hemen hemen bir mucize sayılırdı bu. Çünkü kapalı gişe oynanan ilk matineden sonra lise öğrencileri heyecanla fısıldaşmaya başlamışlardı. Haber kulaktan kulağa yayıldı ve bu reklam öyle etkili oldu ki Sümüklü ilerideki günler için bile bilet kesmeye başladı. Çocuk Şan'ı hafta ortasında da sahneye çıkması ya da cumartesileri bahçeye daha fazla seyirci alması için iknaya çalıştığı sırada ilk söylentiler öğretmenler odasına ulaştı. Tarih öğretmeni giyinme odalarından birinin pencerelerinin önünden geçerken memnun 2 müşterinin cumartesi günkü oyundan söz ettiklerini duymuştu. Müdür bu habere inanamadı. Olacak gibi değildi. Ama yine de Miss East'le konuşması gerektiğini düşündü. Hiç olmasa genç kadını ortalıkta dolaşan o iğrenç dedikoduya karşı uyarabilirdi. Cuma günü akşam üzeri dersten sonra resim odasına gitti. Olmayacak bir anı seçmişti. Claire artık bütün ihtiyatı bir tarafa bırakmış, bu ilişki genç kadın için onu mahvedecek bir tutku haline almıştı. Claire ile Sean resim odasının gerisindeki küçük boya deposundaydılar. Müdürün içeriye girdiğini neden sonra fark ettiler? Şasa'ya her şey aynı anda olmuş gibi geldi. Şan'ın Bishops'tan kovulması haberi Weltevre'den de bir bomba gibi patladı. Şasa o sırada Johannesburg'da madenciler odasının temsilcileriyle toplantıdaydı. Müdür ona telefon açtı ama ayrıntıları açıklamaya da yanaşmadı. Şasa hemen uçakla kapa döndü ve havaalanından doğruca okula gitti. Müdürün açıkladığı ayrıntılar onu hem şaşırttı hem de fena halde öfkelendirdi. Şasa Jaguar arabasına atlayarak delice bir hızla Weltevre'ye doğru sürdü. Tara'nın o kulübeyi verdiği kadından daha başından beri hoşlanmamıştım diye düşünüyordu. Aşağı gördüğüm her şey onda var. İri sarkık göğüsleri, gülünç iddialarıyla kendini sanatçı sanıyor. Avantgard bir ressam, resimleri berbat, yeteneksiz ve zevksiz olduğunu Portekiz sigaraları içerek, sandaletler ve göz kamaştırıcı etekler giyerek gizlemeye çalışıyor. Önce o kadının icabına bakacağım. Ama Claire kulübeden kaçmış, her tarafı berbat halde bırakmıştı. Şasa da öfkeyle eve giderek Tara'ya, ''Nerede o küçük köpek?'' diye bağırdı. ''Sırtının derilerini yüzeceğim.'' Diğer üç çocuk yukarı kattaki trabzanın üzerinden usulca bakıyorlardı. Dehşet içindeydiler. Isabella'nın gözleri Walt Disney'in ceylanları gibi iri iri açılmıştı. Şasa onları fark etti ve yukarıya doğru ''Hemen odalarınıza gidin'' diye kükredi. ''Sen de küçük hanım.'' Çocuklar başlarını eğerek kaçıştılar. Şasa arkalarından haykırarak ekledi. ''O ağabeyinize de söyleyin. Onu hemen silah odasında görmek istiyorum.'' Üç çocuk kendilerine ait bölümün koridorunda birbirleriyle yarıştılar. Her biri de bu korkutucu haberi Şan'a diğerlerinden önce açıklamak istiyordu. Silah odası mahkumların idam edildiği Yeşil Kule'nin karşıtıydı sanki. Hedefe ilk Garrick ulaştı. Şan'ın kilitli oda kapısını yumrukladı. ''Babam seni istiyor hemen.'' Michael da ona katıldı. ''Silah odasında.'' Geride kalmış olan Isabella da tiz bir sesle soluk soluğa ekledi. ''Sırtının derilerini yüzecekmiş.'' Yüzü kızarmış da heyecandan titriyordu. Babası bu tehdidini yerine getirdikten sonra Şan'ın sırtını ona göstereceğini umuyordu. Ağabeysinin arkasının ne hale gireceğini tahmin edemiyordu. Babası silah odasındaki zebra ve aslan postları gibi Şan'ın derisinden de halı mı yapacaktı acaba? Isabella'nın karşılaştığı en heyecanlı olaydı bu. Tara ise aşağıda holde Şasa'yı yatıştırmaya çalışıyordu. Evlilikleri sırasında kocasını ancak bir iki kere böylesine öfkeli görmüştü. Her seferinde de buna Şasa'nın aile şerefine ve adına leke sürüldüğünü düşünmesi yol açmıştı. Ama Tara'nın çabaları boşunaydı. Tek gözü hiddetle parlayan Şasa karısına döndü. ''Kahretsin, aslında suçun büyüğü senin. O fahişenin Veltevre'den de oturması için sen ısrar ettin.'' Şasa gazapla silah odasına giderken sesi yukarılarda yankılandı. Merdivenin başında aşağıya inmek ve cezaya katlanmak için cesaretini toplamaya çalışan Şan da bu sözleri duydu. Olayların hızla gelişmesi çocuğun aklını karıştırmış, doğru dürüst düşünmesini engellemişti. Ama şimdi merdivenden inerken savunmasını hazırlıyor, kafası da hızla çalışıyordu. Şan siyah beyaz kare mermer döşeli holün ortasında duran Tara'nın yanından geçti. Kadın oğluna cesaret aşılamak için sinirli sinirli gülümsedi. Sonra ''Sana yardıma çalıştım hayatım'' diye fısıldadı. Birbirlerine hiçbir zaman yakın olmamışlardı ama şimdi Şasa'nın öfkesi yüzünden birbirlerine dostluk duyuyorlardı. ''Teşekkür ederim anne.'' Şan silah odasının kapısını vurdu. Babası kükreyince de kapıyı ihtiyatla açtı. İçeri girerek dikkatle kapattı. Odanın ortasına serilmiş olan aslan postunun üzerinde hazır oldu bekledi. Veltevre'den de dayak da belirli bir geleneğe göre atılırdı. Kırbaçlar yine yeşil çuha örtülü masanın üzerine dizilmişti. Boyları, ağırlıkları ve yaralama kapasiteleri farklıydı. Şan babasının duruma uygun kırbacı seçmeye çalışıyormuş gibi bir tavır takınacağını biliyordu. Bugün mutlaka balina kemiğinden yapılmış olan uzun kırbacı kullanacaktı. Şan istememesine rağmen şöminenin yanındaki deri kaplı koltuğa baktı. Babası onun üzerine uzanmasını isteyecekti. Şasa uluslararası ün yapmış bir polo oyuncusuydu ve bilekleri de çelik yaylar gibiydi. Vuruşları müdürünkileri gölgede bırakıyordu. Müdür insanı sanki pudra pomponuyla dövüyordu. Sonra Şan kafasından korkuyu bilerek kovdu ve başını dikleştirerek sakin bir tavırla babasına baktı. Şasa şöminenin önünde duruyordu. Ellerini arkasında kavuşturmuş, ayaklarının üzerinde sallanıyordu. ''Şasa Bishops'tan kovuldun.'' dedi. Müdür Şan'ı azarlarken bundan söz etmemişti. Ama bu haber delikanlıyı pek şaşırtmadı. ''Evet efendim. Hakkında söylenilenlere inanmakta zorluk çekiyorum. O kadınla birlikte rezil olduğun doğru mu?'' ''Evet efendim. Arkadaşlarının sizi seyretmelerine izin verdiğinde mi?'' ''Evet efendim. Ve bunun için para aldın.'' ''Evet efendim.'' ''Adam başına bir sterlin mi?'' ''Hayır efendim.'' ''Ne demek hayır efendim?'' ''Adam başına iki sterlin efendim.'' ''Sen bir Courtney'sin. Yaptıkların ailenin bütün üyelerine de yansıyor. Bunun farkında mısın?'' ''Evet efendim.'' ''Evet efendim deyip durma. Tanrı aşkına bunu nasıl yapabildin?'' ''Bu işi o kadın başlattı efendim. O olmasaydı böyle bir şey de aklıma gelmezdi.'' Şasa oğluna baktı ve birdenbire bütün öfkesi söndü. Santay'ın kendisini hemen hemen Şan'ın yaşındayken nasıl cezalandırdığını hatırlamıştı. Annesi onu dövmemiş, Lizol'le banyo yaptırmıştı ve bir de gurur kırıcı biçimde muayeneye göndermişti. Şasa kızı da unutmamıştı. Kendisinden bir iki yaş büyük küstah bir fahişeydi. Saçlarının rengi güneşten iyice açılmış, kurnaz kurnaz gülen bir kız. Şasa'yla alay ederek damarına basarak delikanlıyı baştan çıkarmıştı. Şasa garip bir özlem duydu. Onun ilk gerçek kadınıydı o kız. Şasa belki diğer yüzlerce kadını unutacaktı ama o kızı asla. Şan babasının gözlerindeki öfkeli pırıltının kaybolduğunu fark etti. Bundan yararlanmanın tam zamanı olduğunu sezdi. Bir rezalete neden olduğumu biliyorum. Cezalandırılmam gerektiğini de budalaca davrandım. Cezalandırılmadan önce yalnızca sizi utandırdığım için ne kadar üzüldüğümü söylemek istiyorum. Aslında bu doğru değildi. Şan da biliyordu bunu. Babası ona yakalandığı için kızıyordu ama için için büyük oğlunun erkekliği kanıtlandığı için gururlanıyordu. Şan ekledi. Bir tek özrüm var. Bütün bunlar elimde değildi. O kadın beni çıldırtmıştı efendim. Gözüm başka hiçbir şey görmüyordu. Onun benimle yapmak istediği şeylerden başka hiçbir konuyu düşünemiyordum. Şasa durumu çok iyi anlıyordu. Yaşı 40'a yaklaşmıştı ama o da hala aynı sorunlarla karşılaşıyordu. Santayin ne demişti? Theory kanı bu. Hepimiz de buna katlanmak zorundayız. Oğlunun dürüstlüğü ve açık sözlülüğü de onu etkilemişti. Şasa hafifçe öksürdü. Şan ne kadar da yakışıklıydı. Uzun boylu, dimdik, güçlü, cesur. Kadın Şan'ı boşuna seçmemişti. Şasa oğlum gerçekten kötü olamaz diye düşündü. Belki biraz yaramaz, kendine biraz fazla güveniyor. Yaşamak için fazla hevesli ama kötü değil. Yani bir kızla yatmak korkunç bir günahsa hiçbirimiz için kurtuluş yok demektir. Seni dövmek zorundayım Şan dedi. Evet efendim bunu biliyorum. Şan ne korkmuş gibi davranıyor ne de sızlanıyordu. Şasa evet gerçekten de harika bir çocuk dedi kendi kendine. Gururlanılacak bir oğul. Masaya giderek balina kemiğinden yapılmış uzun kırbacı aldı. En tehlikeli silahı buydu. Şan babası emretmeden koltuğa doğru gidip gerekli vaziyeti aldı. Kırbaç havada ıslık çaldı, sonra şakırdayarak Şan'ın vücuduna indi. Ama Şasa sonra birdenbire tiksintiyle omurdanarak kırbacı silah masasına attı. ''Sopa çocuklar içindir. Sen artık çocuk değilsin. Kalk.'' Şan şansının kendisine bu kadar yardım etmesine adeta inanamadı. Tabii şimdi kamçının geldiği yer sürüyle akrep sokmuş gibi yanıyordu. Ama delikanlı ifadesiz bir yüzle duruyordu. Acıyan yeri ovmaktan da kaçınıyordu. Şasa seni ne yapacağız diye sordu. Şan sesini çıkarmamak akıllılığını gösterdi. Babası ekledi. Liseyi bitirmelisin. Sana başka bir okul bulmamız gerekecek. Ama bu Şasa'nın umduğu kadar kolay olmadı. İyi okullar Şan'ı almaya razı olmadılar. Çocuğu bütün müdürler tanıyorlardı. Şan Courtney Kapp'ın en iyi bilinen öğrencisiydi artık. Sonunda Şan'ı Costello Akademisi kabul etti. Victoria tarzı eski bir binadaki okulun yöneticileri öğrenci kaydı konusunda hiç de titiz değillerdi. Şan okula ilk geldiği gün ünlü biri olduğunu anlayarak sevindi. Burası kısa bir süre önce kovulduğu Bishops gibi yalnız erkeklerin devam ettiği bir okul değildi. Akademide kızlar da vardı. Derslerde başarıya ve ahlak kurallarına pek aldırılmıyordu. Şan artık yuvasına kavuşmuştu. Öğrencilerin arasından en uygunlarını seçerek bir çete kurdu. Birinci yılın sonunda okulu hemen hemen o yönetiyordu. O arada akademideki kızların en güzellerinden altısını da seçmişti. Hem babasının hem de Bishops'un müdürünün söylediği gibi. Şan doğuştan liderdi. 25. Aydının sonu. Sayfa 238.